Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Hoşea kitabının 7. bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. 7'den 12. bölüme kadar olan kesimde İsrail'in kendisini seven Tanrı'ya dönmesiyle yargılanmaktan kurtulabileceği konusunu işler. Tanrı İsrail'e sertçe davranıyor ama yine de yargının gelmesinden önce halkının kendisine dönmesi için şefkatle, merhametle gayret ediyor. İsrail, Tanrı yerine Mısır ve Asur'a döner. Ne zaman halkımın durumunu düzeltmek, İsrail'e şifa vermek istesem, Efraim'in suçları, Samirye'nin kötülükleri ortaya çıkıyor. Çünkü hile yapıyorlar, evlere hırsız giriyor, dışarıda haydut çeteleri soygun yapıyor diyor Hoşea kitabının 7. bölüm 1. ayeti. Kuzey krallığının başkenti Samirye idi. Samirye'yi başkent yapan Omri idi ve daha sonra Ahab ile İzebel orayı inşa ettiler. İsrail'de Samirye'yi görmek, insanların Samirye'nin o tepesine gidip peygamberliğin yerine geldiği yeri görmeleri ilginç olurdu. Tanrı'nın yargısı dünyanın en güzel yerinden birinin üzerindedir. Bir saray ya da bir ev için ideal bir yer olurdu. Dağın tepesinin üzerinden tüm bölgeyi kaplayan bir manzarası vardır. Akdeniz'in batısına, Ürdün Ovası'nın doğusuna, Hermon Dağı ve Migdol'un kuzeyine ve Yeruşalim kentinin güneyine bakan bir manzara. Manzarayı hiçbir yönden kapatmayan bir nokta. Ama bugün perişan durumda. Tanrı'nın yargısı gerçekten onun üstündedir. Hoşea peygamberin zamanında İsrail'de olanlar gizlenmiş olan günahın ortaya çıkarılmasıydı. Gizli gizli yapılanlar şimdi açık açık yapılıyordu. Hiç utanç yoktu, inanç yoktu, vicdanları susmuştu. Ne zaman halkımın durumunu düzeltsem, bu halka şifa vermek istesem, Efraim'in suçları, kötülükleri, günahları ortaya çıkıyor. Çünkü hile yapıyorlar, evlere hırsız giriyor, dışarıda haydut çeteleri soygun yapıyor diyor. Evet, utanç yoktu, inanç yoktu, vicdanları susmuştu, tövbe edip Rab'be döndükleri takdirde Rab onların kötülüklerini bağışlayacaktı. Oysa onlar kötülüklerinde ısrar edip günahlarının boyutlarını da arttırdılar. Gizlice günah işlemek bir şey. Zaten bu yeteri kadar kötü. Ama bu günahı dünyanın gözüne sokarcasına işlemek başka bir şeydir. Bunu yapmak demek, dibe vurmak demektir. En aşağılara düşmek demektir. İşte bu nedenle Hoşea'nın diğer uluslar için olduğu gibi benim ulusum için de dünya ulusları için de bir mesajı olduğuna inanıyorum. İsrail Tanrı'nın seçilmiş bir halk olmasına karşın Tanrı'ya karşı günah işlemede ısrarlı davrandıklarında Tanrı onları sürgüne gönderdi. Aynı günahı işleyen başka bir ulus bundan kaçabilir mi dostum? Örneğin benim gençlik yıllarımda eşcinsellik kesinlikle söz konusu olamazdı. Bu gibi kişiler bu günahlarını saklarlardı. Ne var ki sapkınlıklarını şimdi açık açık sergiliyorlar ve etkinliklerinin korunmasını ve kabul görmesini istiyorlar. Gerçek ortaya çıkıyor ve her ulusta artık sadece fahişe kızlar değil, fahişe erkekler de vardır ve eşcinsellerin sayısı da iyice arttı. Önceleri gizli olarak yapılan ne varsa şimdi açıkça yapılıyor. Bir de hak iddia ediyorlar. Bu diğer günahlar için de değerli dostum geçerlidir. Geçenlerde biri bana, insanlar bizim zamanımızda da tıpkı şimdiki gibi günah işlediler dedi. Evet, günah işlediler dedim. Kurtulmadan önce ben de o kalabalıkla birlikteydim ve bunu biliyorum. Peki o zaman aradaki fark ne? Farkı size anlatacağım. Bizim zamanımızda biz bunu saklardık. Günahla bağlantısı olan bir utanma vardı. Bugün günah dünyanın gözüne sokulurcasına açık açık işleniyor. Bu yetmiyor, bir de günahı hoş görme çabası vardır. Buna yeni bir ahlaki anlayış deniyor. günahkar yeni bir şey yaparak gösterdiği cesaret için övülüyor. Bir kız biriyle evlenmeden yaşıyor ve çocuk sahibi olduğu ve bunu da dürüstçe ve cesaretle yaptığı için övülüyor. Açık saçık filmler yapanlar, porno filmleri çekenler özellikle Batı dünyasında televizyonlarda ödüller alıyorlar. İşte görüyoruz, bu şekilde dünyamız batmaya doğru gidiyor. Evet, bir kız biriyle evlenmeden yaşıyor, bunu övünerek anlatıyor. Bu tür işleri eleştirenler, buna hoşgörü göstermeyenler geri kafalılıkla suçlanıyor olabilir. Ama değerli dostum, Tanrı'nın sözünün değişmediği gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız. Evet, Tanrı'nın sözünün değişmediği gerçeğiyle karşılaşmak zorundayız. Tanrı değişmez, onun sözü değişmez, Tanrı'nın koyduğu kurallar değişmez. Sevgi, doğruluk, ahlak ilkeleri değişmez. 2000 yıl önce neyse, bugün de aynı oranda geçerlidir Tanrı'nın kuralları. Günahın açıklığı bir gelişme işareti değil. Hayır. Ama daha önce Hristiyan kültürden örnek taşıyan uygarlığı kaybediyor olduğuna işaret ediyor. Günahın açıklığı, günahın açıkça işlenmesi, bu tür gelişmelerin olması gelişme işareti değil, aşağılara doğru gitme işaretidir. Hoşea 7:2'de Tanrı Hoşea peygamber aracılığıyla şöyle diyor. Ne var ki düşünmüyorlar kötülüklerini unutmadığımı. Günahları kuşatıyor onları, gözümün önündeler. Tanrı, onların günahlarını önceden de biliyordum. Ama şimdi benden daha da uzaklaştılar ve açık açık günah işliyorlar diyor. Bir başka deyişle, onların ahlaksızlığı şimdi dibe vurdu, en aşağı düzeylere indi. Kralı kötülükleriyle, önderleri yalanlarıyla sevindiriliyorlar. Hoşea 7, ayet 3. Kral ve önderlerin bu çeşit davranışları alkışlandı. Günümüzde de ne yazık ki bazı alanların eğitim, bilim, politika ve kilise liderlerinin ağızları pistir. Bu da açık açık yapılan bir şeydir. Küfürlü konuşan bir lider cesur olarak algılanabiliyor. Aslında bu onun kelime hazinesinin zayıf olduğuna ve kendisini ifade etmede gösterdiği acizliğe işaret eder. Ne yazık ki bu ayet ulusumuz için de geçerlidir ve tarih bize geçmişte kalan büyük uluslar içinde bunun geçerli olmuş olduğunu ve onların şimdi kırların tozlarıyla kaplı olduğunu anlatıyor. Hepsi zinaya düşkün. Yoğrulan hamur ekşiyinceye dek fırıncının ateşini karıştırmaya gerek duymadığı fırın gibi kızgınlar. Hoşea 7 ayet 4. Buradaki benzetme müthiştir dostum. Fırıncı fırını hatırladı ama yoğrulan hamur ekşiyinceye kadar ateşi karıştırmadı, arttırmadı. Tanrı burada ruhsal zinadan değil, büyük ahlaksızlıktan söz ediyor. Daha önceki günahlarını gizlediler ama günahları şimdi ağzı açık kızgın fırın gibidir. Günümüzde edindiğim izlenim şudur. Erkekler erkeklik güçlerini, kadınlar da seksene kadar hazır olduklarını kanıtlamaya gayret ediyorlar. Modern Batı dünyasında insanlar açık sekse kafayı takmış durumdadırlar. Kralımızın şenlik gününde önderler şarabın ateşinden hastalandılar. Kral da alaycılarla el ele verdi diyor Hoşea 7. bölüm 5. ayette. Kral alkolik olduğu için milletin eğlencesi oluyor. Bundan daha önce söz etmiştik ama tekrarlamakta yarar vardır. Kuzey krallığını yıkan neydi? Putperestlik, Tanrı'ya sırt çevirme. Bu kendini her zaman büyük bir ahlaksızlıkta yansıtacaktır dostum. Kuzey krallığının ilgisini çeken şeyler şarap ile kadın, şişe ile genel ev, sos ile sekstir. Şimdi benim geri kafalı ya da sofu biri olduğumu düşünüyorsanız size adil bir soru sormak istiyorum. Bugün şöyle etrafımıza baktığınızda her türlü sosyal katmandaki kadınlarla erkeklerin esas uğraşları, meşgalesi nedir? Rakı ve seks değil mi? Uygarlığımızın iki önemli unsurunu bunlar oluşturmuyorlar mı? Ülkelerde her şey daha önce olmadığı kadar açık yapılmıyor mu? Bu günahlar İsrail'de açığa çıktığı zaman Tanrı harekete geçip onları yargılamak zorunda kalacağını söyledi değerli dinleyicilerimiz. fırın gibidir yürekleri. Dolap çevirerek ona yaklaşırlar. İçin için yanar öfkeleri gece boyunca, alevli ateş gibi parlar sabah olunca, diyor Hoşeye 7. bölüm 6. ayette. Her şey erkeklerle kadınların tutkularını alevlendirmek için yapılır. Günümüzde porno ile ilgili sözde sofistike olan şu savları işitiriz. Bizler yetişkin insanlarız ve dolayısıyla görmek ve işitmek istediğimiz şeyleri seçmek hakkına sahibiz. Aslında etrafımız, çevremiz değerli dostum, pislikle sarılı olduğundan görmek ve işitmek istediklerimizi seçme özgürlüğü pek yoktur. Televizyonda, radyoda ya da reklamlarda sunulanları seçme özgürlüğüm yok. Eminim bugün bize sunulanlardan daha iyisini görmek ve işitmek isteyenler var, ama başkalarının kendilerini günaha verebilme özgürlüğü olsun diye bizim özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Hepsi fırın gibi kızgındır. Yutar yöneticilerini. Bütün kralları düştü. Kimse yardıma çağırmıyor beni. Hoşeya 7 ayet 7. Bütün kralları düştü. Kuzey krallığının bir tane bile iyi bir kralı yoktu. Tarih kitaplarını karıştırıp İsrail ile Yahuda'nın krallar listesine bakarsanız, Yahuda'nın birkaç iyi kralı, aslında 5 Yahuda kralı uyanışı yönlendirdi olduğunu, ama Kuzey krallığının hiçbir iyi kralının olmadığını görürsünüz. Her kral olabildiğince kötüydü. Ahab ile İzabel listenin sonuncusu oldu, ama bazıları da onlara oldukça yakındı. Kuzey krallığındaki pek çok kral suikaste uğradı. Kısa tarihlerinde 9 farklı haneden vardı. Kuzey krallığının kralları Yeroboam ile başladı, ama çok geçmeden birinin çıkıp onun soyunu ortadan kaldırdığını okuyorsunuz. Başka bir kral soyu başlar, ama çok geçmeden biri daha öldürülür. Kralların birçoğu kısa bir dönem krallık etti ve oğulları tahta bile çıkamadı. Bu Tanrı'nın onların üzerine gönderdiği yargıydı dostum. Bildiğiniz gibi Tanrı Davut peygamberin soyunu seçmiş ve bereketlemek için söz vermişti. Kuzeydeki bölünen krallığın krallarına hiç böyle bir söz vermedi. Efraim öteki halklarla karışıyor, çevrilmemiş pideye döndü diyor Hoşeya 7. bölüm 8. ayette. Efraim öteki halklarla karışıyor, yani putperestlere karışıyor ve onların gittikleri yönde hareket ediyor. Onların gittikleri yönde gidiyor. Onlar gibi yaşıyor. Tanrı karışmayı istemez. Bu dikkatinizi çekti mi? Halkının kendi kendileriyle olmalarını ister gibi görünüyor. Çevrilmemiş pideye döndü. Burada evden bir örnek daha görüyoruz. Hoşeya peygamber bu örnekleri bol miktarda kullanır. Peki burada ne demek istiyor? O günlerde, bugün bizlerde de olduğu gibi küçük pideler yapıyorlardı. Bugün halen orada bu çeşit pideler yapıyorlar. Bildiğiniz gibi pidenin bir tarafı pişirilip diğer tarafı pişirilmezse o tarafı çiğ kalır. İşte Efraim'in içinde bulunduğu durum budur. Halkın bir tarafı sıcak ve yanmış, ama diğer tarafı çiğdir. Bunun hiç kimseye bir yararı yoktur. Tanrı ile olan ilişkilerinde kararsızdılar. Ormanda dolaşırken bir kulübeye gelen bir adamla ilgili olarak anlatılan ilginç bir hikaye var. Kulübenin sahibi bu adamı evine davet eder. Adam soğuktan içeri girerken ellerini üflemeye başlar. Ev sahibi de ellerinizi niye üflüyorsunuz diye sorar. Gezgin adam da ısıtmak içindir. Ev sahibi daha sonra bir tas sıcak çorba ikram eder. Adam çorbayı da üflemeye başlar. Ev sahibi çorbayı neden üflüyorsunuz diye sorar. Adam soğutmak içindir. Böylece ev sahibi kararsız birini istemiyorum diyerek evden fırlar. İşte dostum, bugün birçok kişinin Hristiyanlık konusundaki tutumu budur. Tıpkı Efraim gibi, çevrilmemiş pide gibi. Tanrı diyor, Efraim öteki halklarla karışıyor. Böyle yapınca da, yani putperestlik yoluna gidince, bu insanların yollarını izleyince çevrilmemiş pideye döndüler. Ne kendilerine ne de diğer insanlara yararları vardır. Gücünü yabancılar yedi, farkında değil. Saçlarına ak düştü, farkında değil. İsrail'in gururu kendine karşı tanıklık ediyor. Bütün bunlara karşın yine de dönmüyorlar ben. Tanrıları Rabbe, aramıyorlar beni. Efraim bön, akılsız bir güvercin gibi ya Mısır'ı yardıma çağırıyor ya da Asur'a gidiyor. Hoşeya 7:9-11. Şimdi daha önceki ayette Efraim öteki halklara karışıyor, çevrilmemiş pideye döndü diyor. Sonra böyle olunca yani gücünü yabancılar yedi, farkında değil, saçlarını ak düştü, farkında değil. Bundan daha kötü bir şey olamaz değerli dostum. İlginç bir örnek daha. Eğer güvercin avına çıkmışsanız, güvercinin yuvasında yumurtaları ya da yavruları varsa, sanki bir kanatı kırılmış gibi hareket ettiğini ve hatta sizi yanına çektiğini bilirsiniz. Sizi bu şekilde yuvasından uzaklaştırmaya çalışır. Aslında bu iki açıdan pek akıllıca bir şey değildir. Bir güvercin sizi kendisine o kadar yaklaştırdığı zaman orada bir yuva olduğunu öğrenirsiniz. İkinci olarak da bizzat kendi hayatını tehlikeye atar. İşte Efraim'in durumu bu. Tanrı'ya yardım için gitmeyi reddetti. İlkin yardım elde etmek için Mısır'a koştu. İstediği yardımı Mısırlılar vermeyince Asur'a gitti. İşte Efraim'in hali. Efraim öteki halklarla karışıyor, çevrilmemiş pideye döndü, gücünü yabancılar yedi, farkında değil. Saçlarına ak düştü, farkında değil. İsrail'in gururu kendine karşı tanıklık ediyor. Bütün bunlara karşın yine de dönmüyorlar. Ben tanrıları Rabbe, aramıyorlar beni. Efraim ben akılsız bir güvercin gibi ya Mısır'ı yardıma çağırıyor ya da Asur'a gidiyor. İşte Efraim'in durumu dostum. Akılsız bir güvercin gibi oraya buraya koşuşturup durdu. Gittiklerinde ağımı üzerlerine atacak, gökte uçan kuşlar gibi onları yere indireceğim. Topluluklarına bildirildiği gibi onları yola getireceğim. Hoşeya 7:12. Küçükken büyük bir kutu alıp bir tarafını dikleştirip altına buğday, mısır koyduğumuzu hatırlıyorum. Mısır ya da buğdayı tam kapağın altına koyardık. Sonra da güvercinin gelip yemi yemesini beklerdik. Güvercin gelip de yemi yemeye başlayınca ipi çeker, güvercinin üzerini kapatırdık. Akılsız güvercinler. Tanrı'nın burada söylediği de budur. Ağını üzerlerine atacak, onlar da yakalanacaklardır. Vay onların haline çünkü benden uzaklaştılar. Felaket gelecek başlarına çünkü baş kaldırdılar bana. Ben onları kurtarmak istiyorum. Onlarsa iftira ediyor bana diyor. Hoşeya 7:13. Değerli dostum, Tanrı'nın onları kurtarmaya niyeti vardı ama bu insanlar diri ve gerçek olan Tanrı'dan uzaklaşmaya devam ettiler. Evet, Tanrı onları seviyordu, Tanrı onları kurtarmak istiyordu. Ama onlar tam aksi istikamete gittiler. Bugün de değerli dostum, Tanrı sizi seviyor ve sizi kurtarmak istiyor. Sizi öylesine seviyor ki kendi varlığını yeryüzüne gönderdi İsa Mesih'i, sizi kendisine çekebilsin, sizi iyileştirsin, yani ruhsal alanda günahlarınızı affetsin, size yeniden sonsuz hayatı versin. Ama insanlar ne yapıyorlar? Tanrı'nın bu çağrısını reddediyorlar. Tanrı'nın sunduğu bu kurtuluşu geri tepiyorlar. Tanrı'nın onları kurtarmaya niyeti vardı ama insanlar diri ve gerçek olan Tanrı'dan uzaklaşmaya devam ediyorlar. Değerli dostum, sen böyle bir durumda mısın? Bilmen lazım ki eğer böyle devam edersen er geç bir gün günahın seni bulacaktır ve seni yakalayacaktır. O zaman kurtuluş imkanın olmayacaktır. Bugün kurtuluş günüdür. Tanrı seni kurtarmak istiyor. Gel, al ve kurtul diyor. Yürekten yakarmıyorlar diyor Hoşeya 7:14. Uluyorlar yataklarının üzerinde. Tahıl ve yeni şarap için kendilerini yaralıyor, bana sırt çeviriyorlar. Başa çıkamadıkları açlığın Tanrı'dan gelen bir yargılama olduğunu kavramadılar. Yiyecekleri olmadığı için ağlıyorlardı. Ben onları eğittim, bileklerine güç verdim, onlarsa bana düzen kuruyor. dönüyorlar ama yüce olana değil. Kusurlu yay gibiler. Ok alıp da bir şeye nişan alırsınız ama tel kırılır. Kusurlu bir yay. Ona güvenemezsiniz. Mısır'da gülünç duruma düşecekler. Mısır'ın onlarla alay edeceğini ve onları gülünç duruma düşüreceğini söylüyor. Ben onları eğittim, bileklerine güç verdim, onlarsa bana düzen kuruyor. İşte Rabbin sevgisine karşı, Rabbin kayrasına karşı onların tepkileri. Değerli dostum, sen Tanrı'ya böyle bir tepkide bulunma. Tanrı seni eğitmek, sana güç vermek, seni kurtarmak istiyor. Senin yapacağın şey Rab'be dönmek, Rab'be yakarmak ve onun sunduğu kurtuluşu almak. Dönüyorlar diyor ama yüce olana değil. Kusurlu yay gibiler, arsız dilleri yüzünden önderleri kılıçtan geçirilecek. Mısır'da gülünç duruma düşecekler bu yüzden. Gördüğünüz gibi bu Tanrı'nın sözünün sert ve şiddetli bir kısmıdır dostum. Hoşaya peygamber döneminde çok sevilen biri değildi. Bugün de sevilen bir peygamber olmayacaktır. Ne var ki değerli dostum, bugün bizim için bir mesajı var. Onu dinlerseniz iyi olur.